Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız bu hafta Cemalettin Taşçı ile birlikte. Son programda bir yorum vardı, değerlendirme vardı. Onun üzerine bu programı yapıyoruz. Orkun Günay şöyle bir yorum yazmış altına. Hocam selamlar. İşte şu dakikadaki bir şeyi cümlesini alarak çok acayip bir türbülansta yaşıyoruz. Genç olsam diyordunuz. Cümlenizin devamını yorum girerek ifade etmek ister miydiniz diyor. Sen de altına demişsin ki bunu ayrı bir program yapalım. Orada, burada uzun uzun yazmanın gereği yok. Orada konuşalım istemiştin. Bunun üzerinden istersen devam edelim. Önce orada nereden söz ediyorduk? İşte İmamoğlu'nun yaptığı çalışmalardan ve seçim sonrası aslında belediye başkanlığı değil de sonrasına hazırlık yaptığından dem vurup o cümleyi söylemiştiniz. Arkasından da başka şeyler gelmişti.
Ya sadece o değil aslında o programda hani böyle dünyanın çivisinin çıkmış olduğu her anlamda yani Birleşik Devletler'de işte eyaletlerin Texas'ın yüce mahkeme meydan okuması işte bizdeki Anayasa Mahkemesi tartışmaları vesaire. Ayrıca hani bu İsrail hakkında Adalet Divanı'nın verdiği karar bu kararın uygulanıp uygulanamaması filan gibi böyle bir yıl problemden söz etmiştik. Daha önceki programlarda birçok başka şeyden söz ettik. Herkes birçok başka şeyden söz ediyor. Elimizi attığımız elimizde kalıyor yani. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ve bunun yarattığı çok muazzam bir karamsarlık hali hissediyorum. Yani kimisi işte Anayasa Mahkemesi'nin bile hesaba katılmamasından ya peki de o zaman nereye güveneceğiz sorusu geliyor. Öteki tarafta işte başkaları din kurumunun çok hızlı bir biçimde gerilemesi nedeniyle panik halinde. Herkeste bir panik, bir telaş var. Bu yeni bir şey değil. Ben bundan işte 15-20 yıl önce öğrencilerin karşısına çıktığım dönemde de genel olarak diyordum ki yani aslında kaygı duyulacak bir dönemde değil, heyecan duyulacak bir dönemde yaşıyorsunuz. Bunu söylemenin bir hükmü olmadığını bile bile bunu böyle söylüyor idim. Hani belki bir iki kişi de bir iki heyecanı tetikleyebilirim diye. Orkun'un bu sorusu yüzünden de şimdi hani bunları bir konuşayım ihtiyacı hissettim. Aslında bu konu hakkında sadece bu konu hakkında yüzlerce program yapabilirim yani kendi hesabıma.
Muhtemelen zaten bundan sonra pek çok konu bunun etrafında dönecek.
Hani böyle bir programda birkaç programda falan bunları toparlayabileceğimi de zannetmiyorum da her zamanki gibi böyle hani oradan oraya sıçrayarak aklıma gelenlerin bir kısmını söyleyeyim. Demiş oldum ki ben genç olsaydım şimdi bu yaşta artık ya bu dünyaya yeni bir nefes, yeni bir soluk sağlamak için acaba ne yapılabilir filan sorusunu sorabileceğimi zannetmiyorum. Biraz geç oldu benim için ama genç olsaydım ve bu kafayla olsaydım ya yani, böyle bakardım. Ben gençken, sen gençken biz niye böyle bakamadık? Aslında o belki de her şeyi açıklamak için anahtar bir soru olabilir. Biz bakamıyor idik. Bakma şansımız yoktu. Çünkü bizim genç olduğumuz dönemde üçüncü yola imkan yoktu. Nerede kaldı beşinci yola, yirminci yola, ellinci yola? Yani bizim genç olduğumuz dönem bütün dünyada hemen herkesin, düşünen düşünmeyen, yaşayan herkesin net bir biçimde iki kamptan bir tanesine nefer yazılması gereken bir dönemdi. Benim
Şimdi de iki partiden birisine nefer yazılma zaman olduğu gibi sanki.
bu seferki karikatür.
Karikatür, evet.
Yani bizim yaşadığımız dönemdeki kadar net değil. Şunu çok güzel işaret ettin ama. Bizim dönemimizde kurumlara yönelik bir güvensizliğimiz yoktu. Yani sonuçta devlet diye bir şey vardı. Başı belli, sonu belli. Yani işini yapamıyor olabilir. Şurada yetersiz kalıyor olabilir, burada yan tutuyor olabilir vesaire falan ama yani devlet diye bir kurum vardı ve bu hep olacaktı yani. Öyle değil mi ya bizim
Hiç yani de, aksıyordu. Hatta bütün hedefimiz o devleti ele geçirip biz aksanın gediğini toparlamasını halledip güzel güzel yönetecektik.
yani ulus devlet denen şeyin bir gün gelip de sona erebileceğine dair bir şey söylenebilirdi. Söyleyenin sözü havada kalıyordu. Yani hiçbir yerden yankılanmıyordu. Ya da yani işte anayasa diye bir şey vardı. Ona muhalif işler yapılabilirdi falan. Yapan bunun cezasını fena halde çekerdi. Şimdi Anayasa diye bir şey var. Her gün üstünden geçiliyor ve yapanın yanına kar kalıyor gibi. Şimdi
Bazılarının yanına kar kalıyor, diğerlerinin yanına da bir ceza olarak dönüyor o yaptığı.
peki, ezilebiliyor yani.
Evet.
Bizim zamanımızda böyle bir şey hayal edilemezdi. Aslında hani bütün bu program boyunca en sık misal olarak başvuracağım şey aile diye bir kurum vardı. Sorgulanması kimsenin aklına gelmiyordu yani. Tablo böyle değil. Şimdi sonuçta elimizi neye atsak o bizim elimizde kalıyor. Kurumlar artık hayatiyetini sürdüremiyor. Kurumlar bizim zamanımızda kurumlara referansla işler oluyordu. Şimdi kurumlar sürsün, bir biçimde sürüyormuş gibi görünsün diye kendimizi paralıyoruz. Yani eskiden o kurumlar bizim varlığımızın kaynaklarını oluşturuyordu. Şimdi biz o kurumları hayatta tutmak için kendimizi feda etmek zorunda kalıyoruz. Zamanımızı feda etmek zorunda kalıyoruz. Olay çok tersine döndü yani. Dikkat edersen bütün kaygılar zaten öyle veya böyle şu kurumun veya bu kurumun
Çalışmaması.
korunması için.
Evet. Şimdi
Yani
yani son seçimin konusu muhalefet açısından parlamentoyu ayakta tutmak, o kurumu var etmek için idi. Tek gustosu sanki oymuş gibi seçime girdi.
evet. Orada birilerinin tek derdi din kurumunu
Kurmak. Evet.
korumak. Burada birilerinin tek derdi işte devlet kurumunu korumak, anayasayı korumak. Bir iki tarafta senin dediğin gibi parlamentoyu korumak. Öteki tarafta birilerinin tek derdi işte aile kurumunu korumak vesaire filan. Yani hepimiz kendi enerjimizi ölmekte olan bir takım kurumları, ölüyor olduğunu gördüğümüz bir takım kurumları ve ölmesinden çok korktuğumuz bir takım kurumları korumak için seferber etmek durumunda kalıyoruz. Halbuki insanlık tarihi boyunca genel olarak bu kurum dediğimiz şey bizim kendisini korumamız için enerji harcamamız gereken şeyler değildi yani. Onlar zaten vardılar ve başımız sıkıştığında onlara yaslanarak pusulamızdı yani onlar bizim. Şimdi bu pusulalar böyle absürt dönüyorlar, titriyorlar ve biz bütün çabamızı onları sabitlemeye harcamak zorunda kalıyoruz. Bu çok özel bir durum. İnsanlık tarihi açısından özel bir durum. Şimdi zaman zaman kendi hesabıma şöyle düşünüyorum yani. Çok sıklıkla başvurduğumu biliyorsun. Yaşadığımız dönemi sanayi devrimi dönemine benzetiyorum. Böyle bir devrimci bir dönemde yaşadığımızı filan düşünüp işte oradan acaba buraya bu yaşadığımız döneme bir takım dersler çıkarabilir miyiz diye bakıyorum. Zaman zaman da şöyle düşünüyorum. Aslında 17. yüzyılın ortalarında başlamış olan bir sürecin tamamlanmaya başladığı bir dönemdeyiz gibi geliyor bana. Yani aslında bundan 1000 yıl sonra bir takım tarihçiler tarihi yazarken şöyle derlerse çok şaşırtıcı olmayacak. Yani işte 17. yüzyılın ortalarında Avrupa'da şöyle bir şeyler başladı ve bu işte 21. yüzyılın ortalarında
Bitti.
sükunete erdi. Şimdi içinde yaşadığımız, yaşıyor olduğumuz normlar o 300-500 yıllık neyse 300-400 yıllık dönemde şekillendi derlerse, diyeceklerse bu şaşırtıcı olmaz yani. Çünkü 300-400 yıl insanlık tarihi açısından son derece kısa bir dönem yani.
Evet.
Ama bir taraftan da o sanayi devriminin başladığı 17. yüzyıldaki bilansı biz büyük savaşlar yapmış olsak da insanlık olarak zaman zaman sükunete erdirmişiz gibi geliyor bana. Yani o pusula iyi kötü bir yerde durmuş gibi görünüyor. Bizim gençliğimizde öyle bir şey, öyle bir durum vardı. Şimdi pusulanın ibresi her gün, her sabah başka bir yeri gösteriyor yani. Birinci derdim bu yani Orkun'a vereceğim cevap ben olsam sizin yaşınızda olsam buralardan kaygı üretmezdim heyecan üretirdim. Şu manada söylüyorum. Sonuçta Lego parçaları var ve bu Lego parçalarından bir şeyler yapılıyor. Bunlar birbirlerine eklemleniyorlar, ortaya bir şey çıkıyor. Genel olarak bu düşünce dünyası özellikle anladığım kadarıyla Marx'tan sonra aydınlanmanın bir ürünü olarak Marx'tan sonra şöyle bir kavrayışa sebep oldu. Bu Lego parçaları nasıl bir araya getirilirse en gösterişli strüktür icat edilir, gerçekleştirilir diye düşüneceğiz. Sonra Lego parçalarını buna göre bir araya getireceğiz gibi bir anlayış var. Ve dolayısıyla muhayyel bir düzen var herkesin kafasında. Sonra da bu muhayyel düzene göre hepimizi hizaya sokmaya çalışmak gibi bir şey var işte. Genel olarak dünyaya böyle bakılıyor anladığım kadarıyla. Pratikte olay böyle yürümez. Pratikte olay şöyle yürür. Bu Lego parçaları bizim bilmediğimiz bir takım sebeplerle birbirleriyle eşleşirler. Örgütlenirler yani. Sonra bu eşleşmiş ve örgütlenmiş Lego parçalarının bir kısmı onlara yeni bir şeyler eklenmesine izin verecek şekilde örgütlenmiştir. O durmadan büyür, çeşitlenir, gelişir. Bazıları da böyle dedent, çıkmaz sokak olur. Onlar hayatta kalmaz. Evrim böyle bir şeydir yani. Evrim dediğin sonuçta sayısız deneme yapar. Bunların bir kısmı hayatta kalmaz, bir kısmı hayatta kalır. Hayatta kalanı, aa bak bu zürafa deriz. Bir zürafa tasarımı olup da zürafa ona göre yapılmış değildir yani.
Evet.
Bir insan tasarımı, insan türü şöyle bir şey, şöyle bir şey yapacağız ve bu insan türü olacak deyip tasarlanmış ve sonra ona göre yapılmış değildir. O bir şeyler bir araya gelmiş. Bir kısmı, çok büyük bir kısmı, o denemelerin çok büyük bir kısmı yok olmuş. Bir tanesi, birkaç tanesi hayatta kalmış işte. Ha, bu da insan türü demişiz yani. Olay böyle oluyor. Biz Lego parçalarıyız. Lego parçalarını örgütleyecek şeyler değiliz yani. İnsan türü bir tür olarak evrim tarafından yaratılmış. Şimdi biz kendi örgütlenmelerimizi yaratıyoruz. Sayısız başka türlü örgütlenilebilirdi. Bazıları birçok şey denendi zaten. Bunların bazıları yaşadı. Bu yaşamış olanların birçoğunun sonuna geldiğimiz anlaşılıyor. Lego parçaları dağıldı. Neden heyecan duyardım? Ha şimdi bu Lego parçalarını, yani Lego parçaları dağıldığı zaman un ufak olmuyor. Gruplar halinde yani buradaki 8 parça daha önce 80 parçalık bir örgütlenmenin 8 parçasıydı, ayrıldı. Buradaki 12 parça yine aynı örgütlenmenin 12 parçasıydı, ayrıldı. Ama şimdi bütün bunlar yeniden ve başka türlü bir araya getirilip daha makbul, daha yaşamaya değer bir şey halinde örgütlenebilirler. Ben iddia ediyorum ki örgütlenecekler zaten. Neye yaslanarak iddia ediyorum? Şimdiye kadarki örgütlenmeleri başarmış olmamıza yaslanarak iddia ediyorum. Yani şehirleri yaptık, sonra şehirlere yığıldık, devletler kurduk. O devletlerde düzen tesis ettik. 8 milyar insan olabildik. Bu 8 milyar insanın çok büyük bir bölümüne ciddi ölçüde eğitim verebildik. Bundan sadece 300 yıl önce işte 1 milyar insan yaşıyor iken dünyada bu 1 milyar insanın çok çok küçük bir bölümü okur yazar idi. Oradan geldiğimiz nokta benim açımdan bakıldığında göz kamaştırıcı yani. Ya bugün dünyada okur yazar olmak istisnai bir hal değil.
Cahil olanlar istisnai. Ya da okur yazar olmayan, cahil demeyelim de okur yazar olmayanlar istisnai durum.
Ve okur yazar olmanın kendi hesabıma okur yazar olmamaya kıyasla daha ciddi bir marifet olduğunu iddia ediyor, zannediyorum yani. Bu kadar insanı okur yazar, bu kadar insan olacak ve bunların bu kadar çoğunun okur yazar olacağı söylense 17. yüzyılın başında yok ya insanlık o kadarını başaramaz denirdi yani.
Yani bize yetecek mühendis, doktor, ondan sonra öğretmen yeter deyip ona hedefleyen bir anlayış vardı ilk başlarda muhtemelen.
Yani o bile yokmuştur yani. Ama sorulacak olsa, eşelenecek olsa yani o olsa kafidir denirdi. Ama biz bundan 300 yıl sonra önce kurulamayacak hayalleri gerçekleştirdik. Burada böyle çok sayıda hata yaptık, çok sayıda baş göz yardık, hala yarıyoruz falan. Bütün bunları görmezden gelmiyorum ama oraya kadar daha doğrusu yani burada esas vurgulamaya çalıştığım şey bilmediğimiz bir sebeple insanoğlu böyle daha kompleks, daha karmaşık ve daha çok kişinin katıldığı örgütlenmeleri kurmaya meyyal. Buna güveniyorum. Yani biz bugüne kadar bunu herhangi bir tasarı olmadan, bir yerlerde birileri tasarlamadan sadece kendi her birimiz birer Lego olarak uyacağımız bir yer arayıp bulup oraya uyarak filan falan böyle bir gösterişli bir şey imal ettik. Şimdi bu dağılıyor. Bunun dağılıyor olması evet çok ürkütücü ama yenisi yapılacak. Daha karmaşık. Yani şöyle söyleyeyim. Biz muazzam bir bu Lego parçalarından muazzam bir örgütlenme kurduk ama buna artık bir şeyler daha ekleyip daha da kapsamlı hale getirmenin yolları tıkandı, bitti. İşte bunlar parçalanacak ve yeniden daha kapsamlısına imkan verecek şekilde başka şekilde örgütlenecek. Böyle örgütleneceğiz yani. Bunun yukarıdan bir tasarımla olmayacak olduğunu ancak insanın kendi iç dinamikleriyle birbirine eklemlenme heyecanıyla olacak olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da şimdi bundan 300 yıl öncekine kıyasla her birimiz, teker teker her birimiz 300 yıl önceki insanlara, yani hatta o dönemki İngiltere kralına, Osmanlı sultanına kıyasla sıradan insanlar olarak daha muktedir olduğumuz gerçeğini de ekleyerek, yani kendimize güvenip acaba ne yapılabilir? Ben nereye eklemlenebilirim? Hangi örgütlenmenin çekirdeği olabilirim filan diye düşünürdüm ben olsaydım.
Şimdi ilginç
Genç
bir
olsun.
Özetin, yani o dönemdeki Osmanlı Sultanı ile İngiltere kralı ya da kraliçesi ile sıradan bir insanı bugünün eşleştirmiş oldun ki bu aslında çok çarpıcı bir örnek.
300 yıl önceki Osmanlı Sultanı 16 milyonluk bir İstanbul'da hayatını sürdüremezdi yani. O gün know-how'ıyla hayatını sürdüremezdi. Bizim sahip olduğumuz işte elektrikti, internetti vesaireydi. Bütün bunlara sahip değildi. Dünyanın, yani boş ver, biz şimdi oturuyoruz burada Arjantin seçimi, Hollanda seçimi falan filan konuşuyoruz. Çünkü bunlardan anlık olarak haberdar oluyoruz. Yani vay haberdar olmak çok mu mühim falan dediler bir yer. Yani haberdar olmak, eğer o haberlerden bir sonuç çıkarıp kendi istikametini tayin edecek etmeye çalışıyor ise çok mühim. Osmanlı Sultanı'nın bırak Arjantin'de ne olup bittiğini, kendi sultanlığının altında olduğu görünen, diyelim Çorum'da ne olup bittiğinden bile haberi yoktu yani. Ve sorsaydın haberin olsa olsun mu diye bir kolunu verirdi. Yani şimdi bakıp da canım haberin oluyor da ne oluyor demenin çok bir manası yok yani. Haberin olmasın bakalım görelim o zaman. Kendini ne kadar aciz hissedeceksin, istikametini belirlemekten ne kadar zorlanacaksın yani.
İşte Abdülhamit'in, ikinci Abdülhamit'in her yerden fotoğraf çektirip kendisine ulaştırılmasını istemesi, geniş bir istihbarat ağı kurması, bu haber alma merakının sonucu, onun ürünü yani.
Ya hayatta kalması için
bu lazım.
Daha hassas bilgiye ihtiyacı var ve işte o dönemin şartlarında, yani 300 yıl öncekine kıyasla 100 yıl önce şartlar daha iyi ama bugün hayal edilemeyecek kadar iyi yani. Dolayısıyla biz, tekrar söyleyeyim, birer Lego parçasıyız. Bu Lego parçalarının nasıl örgütleneceği konusunda karar veren bir organ yok. Ve bizim kendimizi öyle bir yere koymamızda haddini aşmıştık. Yani biz her birimiz birer Lego parçasıyız. Şimdi Orkun daha önce bu benim imece benzetmem konusunda da itiraz etmişti. Benim imece derken kastettiğim bu. Biz her birimiz kendi başımıza bir şeyler yapıyoruz ve işte orada çimento fabrikasında çalışan işçinin senin evinin yapımına katkıda bulunması bu anlamda büyük bir imece. Bunu söylemiştim yani. Ve hala aynı şeyin arkasındayım. Ama çimento fabrikasındaki işçi bunu imece olsun diye mi yapıyor? Yani zaten köyün yolunun kış gelecek, batak olacak, hastamızı şehre ulaştıramayacağız. Ey ahali, el verin, şuraya çakıl taşı atalım, düzleyelim. Kar yağdığında arabaların tekerleği de saplanmasın dediğimiz zaman da canım aslında biz çok insancılız. İnsancıl olduğumuz için bunu yapıyor falan değiliz. Yani hepimiz buna katılmak zorundayız. Çünkü katılmazsak sistemden dışlanacağız. Bunun maliyeti yüksek. Katıldığımız zaman da çok iyi insanlar olduğumuz için falan yapmıyoruz bunu. Yani dışlanmamak için yapıyoruz ve katıldığımız zaman da kabiliyetimiz oranında bu işe katkımız oluyor. Böyle baktığın zaman bugün kurduğumuz örgütlenmeler o imecelerin büyük ölçekte, çok büyük ölçekte, hayal edilemeyecek kadar büyük ölçekte yeniden yaratılması demektir. Bu örgütlenmelerin mümkün olması 17. yüzyıl sonrasında ortaya çıktı ve bir takım fikirler yüzünden ortaya çıkmadı yani. Bir takım teknolojiler ve insanların teker teker davranışlarının sonucunda ortaya çıktı. Sonra biz bunlara isimler verdik. Ulus devlet dedikler. Yani ulus devletler kurulmadan önce, kurulurken, Fransa bir ulus devlet haline gelirken, şimdi bir ulus yaratalım, sonra da bir ulus devlet kuralım falan diye yapılmadı bu iş. Fransa kendi dinamikleriyle, kendi problemlerini çözmeye çalışırken, her bir insan teker teker hamlelerini yapmaya çalışırken ortaya bir şey çıktı. Sonra başkaları bunları taklit ettiler. Kendi imkanları ölçüsünde kendi şartlarına uygun olarak bizim de yaptığımız gibi. Ve sonra birileri dedi ki ya bak burada bu ulus devlet. Bundan önceki devlet örgütlenmesinden farklı bir şey dedi yani. Bundan önceki devlet örgütlenmesi artık bitmiş. Bu bitti. Biz bunun yerine yenisini yapalım diye bir masa etrafında birileri oturup düşünüp taşınıp bir şey yapmadı. Teker teker sayısız özne daha önceki devlet örgütlenmesinin bazı kurumları dağılmıştı, çözülmüştü, bütünden kopmuştu. Onlar başka türlü bir araya geldiler. Onlara yeni icat bir şeyler eklendi vesaire ve bütün bunlar bir tasarı çerçevesinde olmadı. Bütün bunlar böyle gidiş gelişler sırasında oldu ve bizim bugün yaşadığımıza benzer çok kaotik, çok karamsarlık üretilmesine sebep olan şeyler yaşandı. Böyle sanki süt liman insanlık bir yerden bir yere geçmiş gibi bir şey olmadı yani. Bunun en tipik misali belki bütün kurumların, yeryüzündeki bütün kurumların anası sayılabilir olan aile kurumunun başına gelenler üzerinden istersen bir örneklemeye çalışalım.
Evet, buldum.
Şimdi aile kurumu dediğim kurum en küçük iktisadi birimdir esas olarak. Ve bizim içinde büyüdüğümüz, yetiştiğimiz, bugün kutsallaştırdığımız, tahrip oluyor olduğu için de son derece endişe duyuyor olduğumuz, hemen hepimizin yani. Ama muhafazakarların özel olarak endişe duyduğu aile kurumuna benzemiyordu başlangıçta. Yani sen ve ben aile kurumunun Türkiye'deki değişiminin eşiğinde
Evet.
o şekilde. Yani neydi aile kurumu? Türkiye'nin nüfusunun kahir ekseriyeti köyde yaşıyordu. Köyde bir çift var idi. Burası işte temel geçimlik tarım üretiminin yapıldığı yerdi ve o tarım üretiminin yapılabilmesi yani orada tavukların yemlenmesi, burada sütün sağılması, şurada toprağın ekilmesi, bağdaki üzümün toplanması, ezilip pekmez yapılması vesaire filan falan gibi birbirinden farklı işler vardı ve bu ağırlıklı olarak insan emeği gerektiriyor idi. Eskisiyle kıyaslandığında yani 1.000 yıl öncesiyle kıyaslandığında daha nasıl diyeyim marifetli pulluklar vardı. Kümeslerin şartları daha bir takım tel örgüler vesaireler filan falan mümkün hale gelmişti. Tilkiden korunmak konusunda daha bir şeyler var ama sonuçta ağırlıklı olarak insan emeği gerektiriyordu ve insan emeğinin o ölçekte, o küçük ölçekte örgütlenmesi aileydi. Bir anne, bir baba, çocukları vardı. Oğlanlar evlendikleri zaman aldıkları kızlar o aileye katılıyordu. Kızlar da evlendikleri zaman
Gittikleri aileye katılıyor.
öteki aileye gidiyor idiler. Ve aile dediğimiz böyle çok sayıda nesli ve bireyi barındıran bir kurum idi. Hayatta kalması için onların bir tür iş bölümü yapması gerekiyordu ve bunun yarattığı teknik olarak bakacak olursan sayısız kahır vardı. Ya bugün bakınca çok şey görünüyor da
Evet.
yani
Özellikle aşiretin hakim olduğu yerlerde bu çok daha kahır yüksek olan bir tabloyu ortaya çıkarıyordu. Hemen hemen
neyin
her
hakim olduğunu
yerde. Aşiret örgütlenmesinin olduğu yani aile birey, aileden daha yukarıya çıkan yapılarda daha kötüydü durum.
yani aslında aşiret dediğin gibi yani sonuçta o ailelerin daha üst
Evet.
örgütlenmesi ve ortaya çıktığı tarihler itibariyle bakıldığında muhtemelen daha zenginleştirici bir şey
Evet.
idi. Ama bizim yetiştiğimiz döneme gelindiğinde artık o aşiret yapıları zor kullanarak sürdürülebilen yani modernitenin darbeleri karşısında artık şimdiki anayasa gibi yani sürdürülmesi için fedakarlık yapılması gerekiyor olan şeyler haline gelmişti. Halbuki muhtemelen o örgütlenmeler kurulduğunda onun varlığı zaten zenginlik yaratan bir şey
Evet.
idi. Ama hani böyle bizim için yetiştiğimiz yani senin Denizli'de benim Eskişehir'de için yetiştiğimiz ailelerde tablo aşiret gibi bir şey yoktu ama o aile büyük bir aileydi. Ve nasıl bir dönemde yaşadık? O aileyi sürdürmek için tırnak içinde ideoloji üretilmesi gerekiyor gibi. Yani aile artık varlığını sürdürmek için gerekli enerjiye sahip değildi o büyük aile. Çünkü ekonominin şartları değişmişti. Çünkü artık oğlanlar tarlada, tapanda olanların bir tanesi tarlada tapanda işler hallediyor idiyse, ötekiler için işte şehirde bir memuriyet veya işçilik falan gündeme gelmişti ve dolayısıyla o tarlanın tapanın işlerini yürütmek için bütün ailenin bir araya gelmesi zaruret halinde olmaktan çıkmıştı. Dolayısıyla da aile ideoloji yürütüyordu artık. Maddi gerçekliği ailenin varlığını sürdürmesine yetmiyordu. Ama ideolojiyle o aileyi, inerşiyasını sürdürüyorduk yani. Şimdi tablo böyle bir şey dünyada. Tamam, yani aslında bizim şimdi sürdürmeye çalıştığımız devletti, dindi, işte hatta aileydi vesaire falan, artık kendi enerjisiyle, kendi yarattığı artı değerin çekiciliğiyle hayatta kalan bir şey değil. Dışarıdan bizim enerji vermemiz gerekiyor ki bunlar hayatta kalsınlar. O yüzden Diyanet İşleri Başkanı hoparlörlerden her ezanı biraz daha yüksek desibelle okutmak zorunda kalıyor. O yüzden işte abuk sabuk başka, yani orada vakıflar kurup servet transfer edip şu kadar din adamı daha, bu kadar müezzin daha falan filan üretmek zorunda kalıyor. Birçok daha çok kişiyi beslemek zorunda kalıyor falan filan yani. Kendi dinamikleriyle, kendi enerjisiyle hayatta kalan, bizim birbirimize bağlanmamızı sağladığı için gönüllü olarak kendisine katıldığımız örgütler değil artık bunlar. Örgütlenmeler değiller. Hiçbirisi yani. Ve bunun tekrar aileye döneyim. En tipik misalini biz ailede yaşadık. Ne oldu? Aileler parçalandı. Aileler parçalanıyor diye büyük teoriler üretildi, kaygılar üretildi. Yani işte insanın geleceğine dair olağanüstü kötümserlikler üretildi. Şu oldu, bu oldu. Ama realite olay nasıl oldu? Kız köyden şehre gelin gitmek için kendini paralıyor idi. Ortada aşk maşk yoktu bak. Yani biz çocukken hatırla
Zaten
yani.
o aşkın olacağı bir zemin de yok ortada. Buluşacakları bir mekanda yoktu ya.
Yok. Hep buluşurlar yani. Ama evliliklerin esasında aşk yoktu. Yani hatırla, senin çocuk olduğun dönemdeki evlilikleri hatırla yani. Bunların hepsi ailenin sürmesi, ailenin olmazsa olmaz bir şey olduğu, onun sürmesi gerektiği ve bunun içinde işte genç oğlanlarla genç kızların bir araya getirilmesi gerektiği düzenin hala sürüyor olduğu bir dönemde bu tür inşa usulü evlilikler var idi ve aynı zamanda ama köydeki kızların hayali, hayal kurabilecek kadar imkanı olanların en azından hayali şehre gelin gitmekti. Niye şehre gelin gitmek istiyor? Ya çünkü işte burada kaynana kayınpeder kahrı çekmeyecek. Orada şehir hayatı ona daha cazip geliyor. Niye cazip geliyor? Yani bunları bilmiyoruz yani. Bu insanların, bunlar böyle bir takım propagandalar, birilerinin böyle kötücül projeleri. Orada kapitalistler vardı, bu kapitalistler insanları şehre getirip de orada ucuz işçi olarak, böyle bir şeyler yok yani. İnsanlar kendi motivasyonları var ve bu motivasyonlar kurabildiği hayallere bağlı. Eğer şehirler olmasa köyde kimse şehir hayali kurmayacak. Ama şehirler olduğu zaman, zenginlik şehirlerde üretiliyor olduğu zaman, bu zenginlik sadece maddi zenginlik değil. Yani en önemli zenginliklerden bir tanesi, sen köydeysen sürekli denetim altındasın. Şehre gittiğin zaman anonimsin. Ve anonim olduğu zaman hata yapma özgürlüğün var. Hata yapıldı mı? Sayısız hatalar yapıldı. Yani benim dayılarım, dedemin, rahmetli dedemin nesi var, nesi yok? Hata yani, böyle şimdiki Erdoğan aklıyla, yani ulan bu cumhuriyetçilerin aklı ermedi. Halbuki bu dış politikada, işte içeride de ne kadar çok kaynak var. Bunlarla neler yaparız? Bir defa aklıyla her şeyi heder ettiği gibi benim dayılarım da dedemin biriktirdiği ne varsa bunları heder ettiler yani. Ve böyle sayısız.
Çok örnek var.
Yani işin gerçeği budur. Şimdi kapitalizm dediğin istantana buradan bakıyorsun. Böyle işte orada bir kapitalist sınıf var. Yani müteşebbis sınıf. Yani var, evet. O müteşebbis sınıfın asıl hasmı diyelim. Müteşebbis sınıfa mensup olan herhangi birini. Asıl hasmı sen değilsin ki, yani işçisi değil ki. Asıl asma diğer müteşebbis. Ve bütün istatistikler gösteriyor ki her yıl kurulan yeni işletmelerin, yani yeni teşebbüslerin %90'ı O yıl batıyor. Batmayana müteşebbis diyoruz. Batan gidiyor bir yerlerde işçilik yapıyor. Ama o batmayan aslında diğerlerini batırdığı için
Devam ediyor.
hayatta kalıyor. Teknik olarak
Batanlar
bakınca
gene şansım deniyor. Yani müteşebbis olmak için bir iki defa daha imkanı varsa gene çıkabiliyorsa çıkıyor. Değilse çıkamıyor. Yani üniversite sınavını 3-4 defa giren öğrenci gibi.
benim babam bunun tipik misali. Benim babam Eskişehir'in büyük tüccarlarındanmış. İflas etmiş 60 sonrası o hengamede. Ve yani işte o saygın pozisyonunu, şehirdeki saygın pozisyonunu yitirdiği için herhalde buna Eskişehir'de katlanamayacağı için Eskişehir'den çıkmış. İzmir'e gitmiş. Ben çok küçüktüm. Ben bilmiyordum yani. O sırada da işte senin dediğin gibi başka yeni teşebbüslere girişmiş. Hiçbirisini başaramamış. Çok yoksulluk çekti çocukken ben. Ondan sonra bir fabrika işçi olarak girdi. Şimdi müteşebbis dediğin böyle denemelerden başarıyla çıkmış olan ve o bir yıl riski göze almış. Bu riski göze almanın karşılığında kar elde ediyor. İşçi olduğun zaman herhangi bir riskin yok. Maaşla denecek. Dolayısıyla onun kazancıyla bunun kazancı arasında muazzam bir fark var. Sorun şu, bugün yaşadığımız sorun. Şimdi o müteşebbis o zaman müteşebbislerin aldığı riskleri almadan kazanıyor. Yani hala risk alan müteşebbis var mı? Var. Ama kazananların büyük bölümü artık risk almıyorlar. Çünkü mevcut devlet örgüt, yani devlet dediğimiz örgütlenme artık bir tür satürasyona uğradı. Doygunluğa ulaştı ve doğrudan doğruya hangi müteşebbis hayatta kalacağını tayin edecek bir aygıta dönüştü. Eskiden de devletle müteşebbisler arasında, büyük müteşebbisler arasında karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi var idi. Devlet hiçbir zaman kapitalist devlet yani. Hiçbir zaman böyle çok yansız bir şey olmadı falan filan, ama şimdi doğrudan doğruya risk ortadan kaldırıcı olarak sadece bu fonksiyonu üstleniyor yani. Neyse, dağıttım, şimdi aileye döneyim yani ben yine. Sonuçta aile bizim işte içinde büyüdüğümüz çekirdek aile haline aldı ve çok kısa bir süre önce, o olmadan çok kısa bir süre önce istisnai olan aşk evlilikleri norm oldu. Yani senin neslinde, senin aynı köyden çıktığınız insanların büyük çoğunluğu eşleriyle tanışıp da evlenmişlerdir.
Köyden çıkanlar büyük oranda öyle.
Ama büyükler bunun doğru bir şey olmadığına dair bir yığın gevezelik etmişlerdir. Bana da böyle gevezelikler edildi. Ama yani sonuçta realite böyle oldu. O çekirdek ailenin kendi işte ekonomisi vardı. Sonra o ekonomi dağıldı, kadın da çalışmaya başlayınca. Ve ben hani daha önce bak 10 bin yıllık işte filanca kurum daha öncesinde hani insan var olalı var olan doğurabildiği kadar doğur stratejisinden vazgeçti insanlık. Sonra işte 10 bin yıllık kadının statüsü değişti ve işte insanın ihtiyacından daha çok üretebilme kapasitesi gelişti vesaire. Böyle çok radikal şeyler var şu son 50-60 yılda deyip duruyorum. Bunlar arasında en temel çözülen kurumların başında belki aile geliyor yani. Ne oldu şimdi bugün dünyada? Bizim yetiştiğimiz dönemde son derece net bir normdu çekirdek aile. Yani anne, baba ve işte birkaç tane çocuk. Sonra tek çocuk. Sonra Türkiye'de henüz o kadar yaygın değil ama işte birlikte yaşama, evlenmeden birlikte yaşama, yani kalıcı bir sözleşmeye kendini bağlamama ama çocuk sahibi olma. Sonra eşcinsel evlilikler vesaire filan falan. Şimdi böyle muhtemelen Türkiye'de de olacak olan yakında böyle çok çeşitli aile tipleri ortaya çıkmaya başladı. Şimdi tablo şöyle bir şey. Beni kasıyor olan şeyler, hikayeler şunlar yani. Bunu birilerinin komplosu olarak, yani şey nasıl çekirdek ailenin ortaya çıkışı vesaire falan falan, nasıl kapitalizmin komplosu. Bir takım orada kapitalistler var. Bu kapitalistler işte seni aşk diye bir şeye inandıracaklar. Sen eşine pırlanta almak zorunda kalacaksın. Ha ulan tamam, işte şurada da Icardi'yi de kullanırız, şöyle reklam yaparız, değersiz taşı şöyle kakalarız bunlara diyen bir takım, bir kapitalizm var ve dünya böyle, bu yüzden bu halde filan diyenlerin karşısında da Kardeşim bu eşcinsellik propagandası işte evlilik dışı ilişkiler vesaireyle bizim neslimizi bozuyorlar filan. Bu bir komplo diyenler var. Yani iki tarafın da dünyaya okuyuş tarzı aynı yani aslında. Bunlar birbirleriyle dövüşüyorlar ama bütün dünyayı bir komplolar cenneti olarak okuyorlar. Ben diyorum ki bak kardeşim bütün bunların komplolarla, ideolojilerle, şunlarla bunlarla bir alakası yok. Bunların maddi zeminleri var. Ve bu bir yere doğru gidiyor. Bizim şimdiye kadar kurmuş olduğumuz ne varsa bunlar dağılıyorlar, ufalanıyorlar ve başka türlü örgütleniyorlar. Ne tür imkanlar barındırıyor bu yeniden örgütlenme süreci? Yani biz sadece dağılmıyoruz ki yeniden örgütleniyoruz. Sonuçta bizim gençliğimizde Çin'den bize bir mal gelmesi hayal edilebilir bir şey değildi. Kapalı ekonomiydi. Şimdi hepimiz sayısız Çin malı tüketiyoruz. Yaptığımız işin bilmem nerede yani yurt dışında bilmem nerede tüketilmesi, kullanılması falan hayal edebileceğimiz bir şey değildi. Şimdi realitede birçok insan böyle yaşıyor.
Yani sadece köyün için, ilçen için, ilin için değil, ülken için bile değil. Artık dünya için üretir duruma geldin ve dünyada üretilen herhangi bir şeyi de tüketir hale geldin.
Ya senin hayal dünyana giriyor muydu? Sonuçta yurt dışına gidip orada yaşayıp bir süre en azından sonra Türkiye'ye dönmek falan. Ama senin oğlunun hayali öyle yani. Benim kızımın hayali öyle. Benim kızım da işte ben onun yaşındayken böyle şeyleri hayal edemezdim. O iki kere yurt dışına gitti. Bilmem kaç ay yaşadı. Geldi yani. Ve bu olağan bir şey haline aldı. Dolayısıyla başka türlü örgütleniyoruz. Yani sonuçta senin oğlunun arkadaşların arasında önemli bir sayıda yurt dışındaki insanlar var. Başka dili konuşan insanlar var. Benim kızım hayatta da böyle. Ve bu istisnai bir hal olmaktan çıktı. Benim yabancı arkadaşım yok yani. Senin var mıdır bilmiyorum ama yani
Vardır tabii.
Türkiye'de uyruğu olmayan arkadaşım yok yani. Ama bu şimdi son iki nesil için son derece sıradan bir hal aldı. Dolayısıyla şimdi başka türlü yeniden örgütleniyoruz. Bu insanlığı bu yeni örgütlenmenin imkanları nasıl daha çok zenginleştirir? Ne yaparsak buna katkıda bulunuruz vesaire diye düşünmek bana heyecan verici bir şey olarak görünüyor. Gücüm yetmiyor, kapasitem el vermiyor. Kendi alışkanlıklarım, kendi zihinsel kodlarımın sınırlılıkları buna imkan vermiyor. Yaşım icabı yani. Başka bir dünyada büyüdüm ben. Aile konusunda benim şimdi şu söylediklerim bende çok muazzam ürküntü yaratıyor. Yani çünkü ailesiz bir ailenin dejenere olduğu bir dünya tasavvur edebileceğim bir şey değil. Ama şimdi pratikte tablo böyle. İnsanlar bizim neslimize kıyasla çok daha geç evleniyorlar eğer evlenirlerse. Çok daha çabuk boşanıyorlar. Yani evlilik eski stabilitesine sahip bir şey değil, bir kurum değil.
Değil artık. Çocuk mesela çocuk yapmıyorlar, daha az yapıyorlar ya da hiç yapmıyorlar.
Evet. Dolayısıyla da bunlar benim içinde büyüdüğüm normlara kendimce evrensel saydığım, kendimi ona göre konumladığım normlara uygun değil. O yüzden benim zihnim ne kadar zorlarsam zorlayayım bir yerlerde tıkanıyor. Ama genç olsaydım ve bu şartlar altında büyümüş olsaydım şimdiki kafamla şimdi burada acaba yeni bir dünya nasıl bir şey olacak? Nasıl bir şey olması için benim ne yapmam gerekiyor? Kendimi nereye, yani Legoların tasarlayıcısı olarak değil de ben nasıl bir bağlantı kurarsam, kiminle nasıl bir bağlantı kurarsam dünya zenginleşecek diye düşünmek mümkün gibi görünüyor bana. Ve bu bana heyecan verici görünüyor. Bizim zamanımızda dediğim gibi yani orada iki tane heyula vardı. Bir tanesi eklemlenecektin yani. Benim açımdan ikisi de bunların cazip de değildi. Ve ben hep arada kaldım. O ideolojik olarak hep arada kaldım yani.
Ya ben de en az 2 yıl buradan uzaklaşmam gerekiyor düşüncesine sahip iken uzaklaşamadım. Çünkü orası bir koruyucuydu aynı zamanda. Benim için rahat edebileceğim, korunabileceğim bir başka alan yoktu. Üçüncü bir alan yoktu çünkü.
Net toplamda işte temelde söylemeye çalıştığım şey bak biz kendimiz kendi imkanlarımız ve sınırlarımız içinde kurabildiğimiz hayallere doğru hareketler ediyoruz her birimiz. Her birimizin sınırlılıkları var. Bundan sonra da olacak. Ama hayat yukarıda bir takım tasarımcıların tasarımlarıyla olmuyor. Bizim bu yani ben şimdi buradan şöyle bir örgütün içindeyim. Örgütten, yani ille siyasi bir örgütten kastetmiyorum. Şöyle bir organizasyonun içinde bir parçasıyım. Şimdi buradan çıkarsam sırf hani şey manasında değil bu. Yani biz niye bir takım arkadaşlarımız var? Niye bazı insanları başkalarını tercih ediyoruz? Çünkü orada zenginleştiğimizi hissediyoruz. Yanılıyoruzdur da. Eğer oradan değil, oraya değil de şuraya gitseydik daha da zengin olacak da olabilirdik. Ama bunları bilemeyiz. Yani harita yok elimizde. Elimizdekilerle bir takım kararlar veriyoruz. Bu kararları biz verelim istiyoruz. İnsan böyle bir şey yani. İnsan başkasının kararlarını uygulamak yerine kendi kararlarını yanlış sonuçlar verecek olsa da kendi kararlarını vermek isteyen bir canlı ve bütün şey üst yapı burada bu aşağıdaki insan davranışının ürünü olarak ortaya çıkıyor. Benim derdim burada. Ve şimdi de böyle bir takım komplolar yok. Kimse bize eşcinsellik dayatmıyor. Kimse bir takım kapitalistler böyle kötücül bir biçimde insanları şehirlere yığmıyor. Biz şehirlere gelmek istiyoruz kardeş. Biz şehirlere gelmek isteyince sanayi serpilebiliyor. Ucuz iş gücü biz şehirlere geldiğimiz için ucuz iş gücü diye bir şey mümkün oluyor. O zaman sanayi sermayeyi biriktirebiliyor. Sermayeyi biriktirebildiği için yeni yatırımlar yapabiliyor filan. Yani kimse bize tuzak kurmadı yani. Bunlar şehre gelsinler de ucuz iş gücü olsunlar diye tuzak kurmadı. Ama orada bir takım müteşebbisler, müteşebbis olamayanların sömürme şansını elde etti. Fakat sömürülmüş olanlar, hani Marx'ın sonuçta potansiyel emek ve emek ayrımı vardır. Yani sonuçta sömürülmeyen emek pek de matah bir şey de değil yani. Kimseye bir faydası yok. O emeğin sahibine de, o potansiyel emeğin sahibine de bir faydası yok yani. Sonuçta buradan bir takım örgütlenmeler ortaya çıktı ve bunların sonucunda da biz net toplamda bizim dedelerimizin hayal edemeyeceği zenginliklere kavuştuk. Tekrar söylüyorum, bu zenginlik sadece maddi zenginlik değil. Dedelerimizin hayal edemeyeceği kitapları okuduk, dedelerimizin hayal edemeyeceği müzikleri dinledik, dedelerimizin hayal edemeyeceği kadar kendi hayat kaderimiz üzerinde müessir olduk. Hala da öyleyiz. Şimdi bakınca böyle canım olur mu bak ne kadar çok benim hakkımda karar dayatılıyor diye. Yani sonuçta 3 nesil önce kendi hep verdiğim misalle kiminle evleneceğine sen karar veremiyordun kardeşim yani.
Herhangi bir karar alma kabiliyetin yoktu yani.
Evet yoktu yani seçenekler yoktu ve otoriteler çok daha eziciydi.
Evet.
Şehir niye cazip? En başta o otoriteden kurtulma anlamında cazip. Bu otoriteden yani otoritenin zayıflaması anlamında cazip. Bu otoritenin sıfırlandığı manasına gelmiyor. Ama özgürlük alanı genişliyor yani şehirde. Ve bizim yani bizde böyle bir şey var yani. Neden var? Ya biz böyleyiz. İnsan türü böyle bir şey yani. Temel mesele bu insan türü buradan sonra hangi mecradan akabilir? Birçok şey deneyecek. Deniyor zaten. Bunların birçoğu öyle çölde buharlaşıp gidecek ama bir yerlerden akacak yani. Bazı büyük nehirler burada da oluşacak. Tekrar başa dönecek olursam bana öyle görünüyor ki bazen öyle görünüyor ki yani işte bu 300 yıl önce başlamış bir maceranın sonuna doğru geldik. Hayatımızı idame ettirebilmemiz için çalışma gerekliliğinin ortadan kalkmasının başlangıcı olarak biz sanayi devrimini görebiliriz. Bitişiyle bu süreç tamamlanacak ve insanlık bambaşka bir faza geçecek. O yüzden bu temel gelir vesaire falan falan gibi laflar ediyorum. Bugün çok uçuk görünüyor bunlar. Ama yani sonuçta tarım devrimi sırasında da böyle bir yığın git gel olmuş. İnsanlar yerleştikten sonra yeniden kalkıp göçmüşler. Yerleşmenin yarattığı problemleri aşamayıp falan falan. Ama böyle bu git gellerin sonucunda sonuçta yerleşiklik dominant olmuş, baskın olmuş. Sanayi devrimi sırasında da tekrar tekrar söylüyorum yani fizyokratlar daha 20. yüzyılın başlarında bile 1910'larda bile tarım esastır, sanayi gelip geçici bir hevestir diye cilt cilt kitaplar yazıyor idiler yani. Şimdi sanayi başat bir şey. Tarımın topraksız tarımından tut da işte böyle şey İstanbul'da bile garajda tarımsal ürün üretmek gibi şeyler.
Yani tarım da artık bir sanayi ürünü oldu.
Evet. Ne güzel söylüyor. Sonuçta ortada sanayi kaldı. Ve bu da insan emeğinden bağımsızlaşıyor. Bağımsızlaşacak. Yani bunun sonuçlarında ortaya çıkacak şey. Şimdi bu hani o konuda o konuyu konuştuğumuz videonun altında da yani insanoğlu böyle temel gelir elde ederse ne tür kötümserlikler ortaya çıkar işte yapacak bir şey kalmadığı zaman bulur insanoğlu. Yani ben şimdi Cem Karaca'yı çok severim. Geçen de YouTube önüme şeyi düşürdü. Cem Karaca'ya bir şarkıyı söyletmişler. Söylemediği bir şarkıyı söyletmişler yapay akılla. Onun geyiği oldu falan filan. Yani sonuçta insanoğlu kendi sevdiği şarkıcıya sevdiği bir şarkıyı söyletmek üzere gün yani saatler harcayabilir. Ben eğer o teknolojiye hakim olsam Cem Karaca'ya şu şarkıyı şöyle söyletmek için bir de böyle söyletmek için filan saatler harcayabilirim. Ve bizim çalışmak zorunda olduğumuz hayatımızı idame ettirebilmek için, ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için çalışmak zorunda olduğumuz algısı tıpkı aile gibi yani. Ya belli bir dönemin
Şöyle de belki bir örnek verebiliriz. Biz öğrenciyken çalışmıyorduk. Parayı ailemiz gönderiyordu ya da bir miktar işte burs ya da kredi alıyorduk. Ondan geçiniyorduk. Peki yaptığımız pek çok iş vardı. Hadi derslerimizi çalışıyorduk filan. Onun dışında da pek çok işle meşguldük yani. Hiç de öyle zamanımızı boşa geçirmiyorduk.
evet,
Daha
yani
verimliydi hayatımız yani.
sonuçta bu, yani başka türlü sosyallikler gelişecek. Bu sosyalliklerin içinde kendimizi kabul ettirebilmek için, o sosyal ilişkileri sürdürebilmemiz için bir değer, kendimize bir değer katmamız gerekecek. Bu değeri şimdiye kadar işte kazandığımız parayla, para da bu değerin bir parçasıydı. Şimdi o ortadan kalkacak, bambaşka pencereler açılacak. Onlar adına düşünmek bizim kafamızda. Onlar adına düşünmek çok abes bir şey. Yani şimdi yine denmiş ki öyle değil yani olay. Pekala düşünebiliriz onlar adına. Düşünemezsiniz. Yani sanayi devriminin o hengamesi içinde 17. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'de yaşayan birisi olarak bugünkü insanın zihnini kuramazsınız. Bir takım kalın çizgili ve öngörülerde bulundunuz ve bütün bunları doğru bildiğiniz varsayalım. İşte tam da aile mesela bu yüzden önemli. Bunun aileye nasıl etki edeceği aklınıza gelmez. Yani her yapılan işin sayısız yan ürünü var. Her atılan adımın sayısız yan ürünü var. Sadece bir istikamette yürümekle kalmıyorsun ki. Sen bir şey yapıyorsun, işte sanayileşiyorsun, sanayileşirken şehirleşiyorsun, şehirleşirken aile parçalanıyor. Aile parça şurada eğitim kurumu şöyle bir nitelik kazanıyor, şu fonksiyonu kazanıyor. Daha önce de eğitim diye bir şey vardı dünyada. Ama bizim içinde büyüdüğümüz eğitim kurumu tasavvur edilebilir bir şey değildi. Ve bunun mesela başlangıç itibariyle sanayiye insan gücü yetiştirmek gibi bir takım fonksiyonları olsa da şimdi bu, çok kısa süre içinde bu tamamen koptu. Eğitim kendi başına, kendisi için bir mana taşır hale geldi. Ve şimdi bu manayı kaybediyor. Bugün bizim yani en başta kaybediyor olduğumuz kurumlardan bir tanesi okul. Buna benzer bütün kurumlarımız tahrip oluyorlar. Bu şu manaya gelmiyor yani. Okul çözülüyor. Tamam, çözülüyor okul. Eğitim denen şey ortadan kalkmıyor. Bambaşka tam da okuldan mülhem bir takım kavramlarla mahiyet değiştiriyor. Bu anlamda söylüyorum. Yani Lego bir Lego yani muazzam sayıda Lego'dan muazzam bir şey kurmuşuz. Şurası biçimsiz, burası bir şey falan ama bu dağılıyor ama dağıldığı zaman teker teker Legolara ayrılmıyor. Lego gruplarına ayrılıyor ve bunlar yeniden örgütlenecekler. Hep böyle oldu yani. Hep böyle olur zaten. Yani evrim de böyle çalışır. Yani evrim de bir yandan zürafayı bir yandan fili yaparken ikisini böyle sıfırdan yapmıyor. Zürafanın ve filin tas tamam birbirini andıran planları var. Yani ikisinde midesi var, ikisinde bağırsakları var, ikisinde yemek borusu var falan yani. Plan aynı yani. Dolayısıyla ben dünyaya bakarken Darwin'ci perspektifte baktığım için şu andaki dağılmanın, ufalanmanın evet yani çok ciddi maliyetleri olduğunu görüyorum ama neden yapıyor olduğunu sahiden de çok iyi bilmiyoruz ama her seferinde daha karmaşık örgütlenmeler ortaya çıkıyor. Bu sefer de daha karmaşık bir örgütlenme, en azından bir örgütlenme ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Çıkmayabilir de yani. Bugüne kadar olmuş olan bundan sonra da olacak diye bir kural yok. Ama yani bunu deneyecek insan türü. Bu görünüyor yani. Buradan geri dönüşü yok. Eskiyi ihya etmenin yolu yok. Ve bütün bunlar da bir komplo eseri değil. Bütün bunlar işin kendi iç dinamikleriyle oluyor. Bu dinamikleri kavrayabilmek için de her geçen gün yeni araçlar geliştiriyoruz. Bu konuda da olağanüstü bir zenginleşme var. Yani biz şimdiye kadar son derece böyle aydınlanma aklıyla dandik dandik hiçbir mantığı olmayan akıllar yürütüyorduk. Bu komplolar falan bu akılların ürünü. Ortada komplo yok. Dağılıyoruz. Yeniden örgütleneceğiz manasına gelir. Yeniden örgütlenme konusunda akıl yürütüp pozisyon almaya çalışmak da yeterince heyecan verici görünüyor. Bizim zamanımızda olmayan bir imkandı diye bakıyorum. Bilmiyorum yani derdini ifade edebildim ama
Zaten bir programda bitmeyecek bu işler. Bence önümüzdeki dönem hangi konuyu ele alırsak alalım biraz bunun perspektifi olacak, ışığı olacak. Buradan uzaklaşmadan bu konular etrafında diğerlerini konuşmuş olacağız.
hani burada şimdi Başat misal olarak aileyi kullandım ama bütün kurumlarımız için aynı şey geçerli de aile her şeye rağmen üzerinde mesai harcanması fazlasıyla ödeyecek bir şey. Çünkü hakikaten de bütün kurumlarımızın anası yani aile. Ve ailenin dağılıyor olması çok ürkütücü. Buradan şimdi bu ailenin dağılmasından ürküyor olanların siyaseten yükseliyor olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ana hatları itibariyle böyle aşırı sağ yükseliyor, yükseliyor. Tamam, peki o aşırı sağ, peki bütün bu kavramları kabul ettim diyelim. O aşırı sağın asıl temel vurgusu yani o yabancı düşmanlığı, ırkçılık vesaire falan tali yani. Asıl temel vurgusu, asıl kaygılarının kaynağı ailenin dağılması. Yani işte eşcinsellik vesaire. Yani niye yabancı düşmanı? Çünkü ağırlıklı olarak birçok başka sebebi olmakla birlikte. O yabancılarla evleniliyor ve nesil bozuluyor filan. Tamam yani şimdi olay dönüyor dolaşıyor o aileye geliyor. Aile görünen o ki mevcut dinamikler itibariyle görünen o ki korunması için olağanüstü enerji harcanması gereken bir şey haline aldı. Pratikte bir şey bu hale geldiyse hayatta kalmaz. Benim iddiam bu yani. Dolayısıyla bu haliyle aile kurum hayatta kalmayacak. Bu benim için ürkütücü mü? Ürkütücü.
Şimdi
Ama
Almanya'da aşırı partinin başkanı olan kadın eşcinsel bir yabancı kadınla yaşıyor birlikte. Ama parti bu eşcinsel evliliklere itiraz ediyor. Onun üzerine programını kurmuş durumda.
ya Meloni çıktı, aile aile dedi. Kendisi evlilik dışı yaşıyor. Şimdi böyle bir yığın çelişki var işin içinde. Ama niye Meloni aile aile deyip duruyor? Çünkü ona oy verecek olanların hassasiyetinin aile olduğunu biliyor. Ve sahiden de anlaşılır bir şey ailenin dağılmasının toplumda çok geniş kesimlerde çok büyük kaygıya yol açması. Hepimiz çünkü öyle veya böyle bir ailenin içinde büyüdük. Onun o son yani aile ben çok mutlu bir ailede büyüdüm. Yani beş kardeşim. Beş kardeş bugüne kadar aramızda herhangi bir sızıntı olmadı. Bu da nadir bir şey. Yani benim mensup olduğum büyük ailenin içinde kardeşlerin arasında herhangi bir çekişme olmadan bu yaşa gelinmiş herhangi bir örnek yok. Mutlaka kardeşlerin arasında bir kardeş şey girdiği durumlar vardır. Ama o durumlarda bile aile fertlerin önemli bir bölümü için önemli bir sığınak benim şahit olduğum ailelerde. Benim şahit olmadığım türden ve ailenin son derece kıyıcı olduğu örnekler de
Var.
olduğunu çok geç yaşta öğrendim yani. Yani ben babamdan saygıyla söz ederken babası beni şaşkınlıkla izleyen ve elinden gelse babasını öldürecek olan arkadaşlarım oldu. Aa bak böylesi de mümkünmüş filan dedim. Ama o durumda bile orada yani o insanlar bile o tür insanlar bile aile kurmak ve ailelerinin içinde yetiştikleri aileye benzememesi hayallerini kuruyorlardı. Yani babasından veya annesinden çok eza görmüş akranların benim gibi aynı hayali kuruyorlardı. Evlenecekler, bir aile kuracaklar ve babalarının kendilerine yaptıklarını çocuklarına yapmayacaklar. Sonuçta aile böyle bir şeydi yani. O bir biçimde herkesin gönüllü olarak katıldığı bir şeydi ve öyle ekstra enerji, işte siyasi, ideolojik bir takım enstrümanlarla korunması için çaba harcanacak falan bir şey değildi. Kendiliğinden zaten kendisini koruyordu. O bizi yaratıyordu. Biz onu yaratmıyorduk yani. Şimdi bu iş tersine dönmüş durumda. Dolayısıyla burada işte aşırı sağ yükseliyor, yükseliyor. Gidebileceği bir yol yok. Çünkü aile korunabilir bir şey değil. Çünkü aile birilerinin komplosuyla yıkılmış değil. Teker teker bireylerin artık çocuk yapmak istememesinden artık yani bir kısmının artık çocuk yapmak istememesinden, bir kısmının uzun süreli kontratlar yapmak istememesinden, yani ben çocuk yaparım ve yetiştiririm. Yani babası olmadan da yetiştiririm.
Ya da annesi olmadan da yetiştiririm diyor.
Denmesi yüzünden vesaire vesaire, yani sonuçta teker teker bireylerin tercihleri yüzünden oluyor bütün bunlar. Birileri bize bir şeyleri dayatmıyor.
Ama şöyle bir gelişme de var son yaşadığımız birkaç yıl içerisinde İstanbul'da, özellikle son dönemde iş yerleri yeni çalıştıran alacağı zaman, işçi alacağı zaman ya da personel çocuklardan şöyle bir şeyi dikkat ediyorlar. Çok fazla söylemeseler de İstanbul'da mı oturuyorsun, ailen burada mı, evi var mı? Evet ise o çocuğu kolaylıkla alıyorlar. Çünkü ödedikleri para işte cep harçlığı olsun, ev kirası ödemesin falan diye. Bu sebepten dolayı ailesinden ayrılmayan pek çok genç var, işe başlamış durumda olan.
Şimdi burada zaten asıl trajik şeylerden bir tanesi bu yani. Sonuçta bize bu tırnak içinde muhafazakar, aile yanlısı filan falan olanlara karşı onları aşırı sağ olarak etiketleyip onlara karşı bizi uyaran tırnak içinde beyaz yakalı, iyi eğitimli, yüksek gelirli kesimlerin önemli bir bölümünün aileleri daha stabil. Yani New York Times'ta çalışanların aileleri daha stabil. Onların karşıda konumladıklarının aileleri daha az stabil. Yani orada daha dağınık bir durum var. Bu paradoksal gibi görünüyor. Belki de olmayabilir. Aslında tam da bu yüzden bunlar aile kurumunun yıkılıyor olmasını daha uzaktan hissettikleri, istatistiklerle hissettikleri için bu konuda ciddi hassasiyetler olmayıp bunlar içinde yaşadıkları için daha ciddi hassasiyetler. Meloni söz temsili içinde yaşadığı için bunu Milano'daki Francia patrondan daha can yakıcı bir şey olarak görüyor ve bunun üzerinden siyaset üretiyor falan diye de bakabiliriz. Ama son tahlilde senin söylediğin bugün Türkiye'de iktisadi sıkıntıları atlatmakta hali hazırda aile hala çok ciddi bir fonksiyon üstleniyor. Ama genel trend olarak da ailenin çözülüyor olduğu gerçeğini bu değiştirmiyor yani.
Şimdi son iki çok izlenen dizi var. Bir tanesi Kızıl Goncalar, bir de yeni başladı kız şey diye İnci Taneleri diye. Bu ikisinde de mesela aile var. İkisi seküler aile diye tarif edebileceğimiz. Orada aile düzeni yok. İşte kadın evi terk etmiş, çocukla babası ilgileniyor, okumasını istiyor ama çocukla arasında büyük dert var. Şeyde aile reisiyle. Onun babasıyla arasında dert var. Babası işte 28 Şubatçı kızıyla hiç konuşmuyor. O yetmez ama evetçi olduğu için filan diye. Öbüründe de işte Yılmaz Erdoğan işte hapisten çıkmış birisi olarak edebiyat öğretmeni ders vermek için dolaşıyor dolaşıyor. Bir zengin ailenin çocuğunu buluyor. Ama çocuk çok sorunlu. Boşanmış zaten. Erkek yok. Kadın çok başarılı bir iş kadını. Ama kardeşleriyle falan hep problemli, kavga, dövüş falan var. Çocuk ders istemiyor falan. Böyle çözülmüş problemler içerisinde yaşayan, varlıklı gibi gözüken aileler var. Bunlar konu ediliyor, eleştiriliyor. Muhafazakar kesiminde aileleri de var. Orada da başka problemler gündeme geliyor. Bu konular demek ki gündeme geliyor çok fazla. Burada bir sorun olduğunu oralardan da anlayabiliyoruz ve ilgiyle izleniyor bunlar.
Yani evet, aile bizim zamanımızda bizim içinde büyüdüğümüz mahiyetini önemli ölçüde kaybetti. Ama ben şeyin norm olduğunu zannetmiyorum. Yani sonuçta Şişli'de, Nişantaşı'nda, Karşıyaka'da, Çankaya'daki aileler bugün hala işte Mamak'taki, Ümraniye'deki ya da Ümraniye artık bir şey karşı Sultanbeyli'deki ailelere, Tuzla'daki ailelere kıyasla daha mukavim görünüyorlar.
Yani
Yani
evet.
ben öyle görüyorum değil. İstatistikler böyle. Yani Uluslararası istatistikler böyle yani. Yani Birleşik Devletler'de Demokrat Parti'ye oy veriyor olanların arasında tek ebeveynli çocukların mensup olduğu ailelerin vesaire sayısı çok daha yüksek. Dezavantajlı olan kesimlerde böyle dağılmış ailelerin sayısı çok daha yüksek. Yani yüksek gelirli beyaz ailelere kıyasla. Aslında bu ailenin dağılması zaten çeperlerden başladı. Neden başladı? Yani şimdi Gümüşhane'deki bir ailenin dağılma ihtimali Nişantaşı'ndaki bir ailenin dağılma ihtimalinden daha yüksek. Çünkü orada o aile eski aile düzeni uygun bir transformasyonla mevcut şartlara uyum sağlayamadığı için gençler için bir kapan haline alıyor. Gençlerdeki öfke büyüyor. O İstanbul'a göçme derdinde o göçtüğü zaman ailenin Gümüşhane'deki ailenin ekonomisi çöküyor. Çünkü o ekonomi o bütünlüğe bağlı vesaire filan falan. Dolayısıyla ailenin çöküşü oradan başlıyor. Buna karşı reaksiyon da oradan başlıyor dolayısıyla.
O yüzden orada daha sanki aileyi
Evet.
koruma ihtiyacı canlı duruyor.
Evet. Sorun şu, yani bu böyle ideolojiyle şununla bununla zor kullanarak korunabilir bir şey değil. Benim dünyaya bakış açım bu yani. Çok ideoloji, çok bilmem ne konuşuyoruz. Realiteyi başka bir şey yaratıyor. Dolayısıyla da bu hengameden aile değişerek çıkacak. Nasıl bir şey olacak? Yani muhtemelen daha az. Bir de şu da var yani sonuçta insanların ömürleri uzuyor.
Tabii.
Yani ben evli olsaydım ve şimdi benim dedem muhtemelen benim yaşımda ölmüştü. Ya yani ben evli olsaydım şimdi ölmüş olacaktım. Ama ölmeyip 20 yıl daha yaşayacaksam aynı kadınla
Uzun, çok
ya
daha uzun bir
kadınla
kontratı nasıl sürdürürüm? Çok daha uzun bir kontratı nasıl sürdürürüm? Diyorsun. Doğru.
aynı yani böyle baktığın zaman da işin bir takım sıkıntıları ortaya çıkıyor. Gerçi boşanma oranları gençlerde daha yüksek vesaire falan ama yani her halükarda uzun süreli kontratlar için de o kadar tahammüllü olmayabilir insan türü yani.
Ya da başka formata geçebilir. Kontrat devam etse bile biraz yumuşamış da olabilir. Kalın çizgiler ortadan kalkmış olabilir. Herkes kendi
Evet yani
hayatını daha fazla yaşayabilir.
başka bir form alacak yani öyle
Evet,
görünüyor.
gözüküyor. İstersen toparlayalım
Hay
konuşalım.
hay.
Tamamdır. Peki sevgili dostlar, bugün biraz aile merkezli kurumları ele almış olduk. Orkun Günay'ın değerlendirmesi sorusu üzerine, daha doğrusu talebi üzerine. Eleştirilerinizi, katkılarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.